Ayrım 87.
Sayfa 628. Karabekir, Ali Fuat Paşa'nın 20. Kolordu Komutanlığından azli haberini alır ve 28 Ağustos 1919 günü Harbiye Nezaretine bir yazı yazarak bu konudaki padişah buyruğunun değiştirilmesi için padişaha yeniden başvurulmasını rica eder. Karabekir sonra şöyle yazıyor: "Evvelce verdiğim karar mucibince, yani uyarınca, Ali Fuat Paşa kumandanlığı yerine atanan Ahmet Hulusi Paşa'ya vermedi." İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 86. A. Oysa görevin hiçbir şekilde başkasına terk ve teslim edilmemesi 22 Haziran 1919 günde Amasya Tamimi'nde yer almıştır. Karabekir'in verdiği bir karar değildir. Ali Fuat Cebesoy Milli Mücadele Hatıraları sayfa 73-74. Rauf Orbay Hatıraları yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 48-49. B. Bu karar Mustafa Kemal tarafından 23 Haziran 5 ve 7 Temmuz'da ilgililere yeniden hatırlatılmıştır. Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 55-67-70. C. Cebesoy'da Karabekir'in böyle bir kararı olduğundan söz etmiyor. Milli Mücadele Hatıraları sayfa 154-155. D. Kendisinin de yer verdiği bu açık belgelere rağmen Karabekir evvelce verdiğim karar mucibince diyebiliyor. Yani gerçekleri kendine göre değiştiriyor. Her şey olduğu gibi bu olayı da kendine mal ediyor. Kuvayi Milliye'yi temsil eden Heyet-i Aliye'nin değil Ankara'ya, hatta Sivas'ın garbına, batısına bile geçmemesi fikrindeyim. Çünkü Şarki vilayetin, yani Doğu illerinin Kuvayi Milliyesini teşkil eden heyetin bütün uzaklaşması bu vilayetlerin teşkilatsızlığını mucip olacaktır. İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 147. Karabekir önce Sivas Kongresi'ne karşı çıkmıştı. Sonra da heyeti temsiliyenin Sivas'ın batısına bile geçmesini istemiyor. Daha sonra milli bir hükümet ilan edilecek diye telaş edecektir. İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 148. İstanbul'da meclis açılınca heyeti temsiliyenin yetkisi ve görevi kalmadığını savunur. Sayfa 149, 152, 171, 175 ve dipnot. Her aşamada her şeyin kendisine bildirilmesini, danışılmasını ve sorulmasını ister. Dipnot. Feridun Kandemi şöyle yazıyor: Kazım Karabekir Paşa şu ana kadar hiçbir yerde tek satırı yayımlanmamış olan hatıralarında bu konuya temas ederken aynen şöyle der: "Benim maksat ve gayem milletin kurtulması fikrinin muvafak olmasından ibaretti. Bu kanaatle Mustafa Kemal'i tutuyordum. Zira ben başa geçersem aynı kuvvetteki kanaatle beni tutacak kimseyi göremiyordum. Hiçbir mülahaza beni Mustafa Kemal'i baş tanımaktan men edemezdi. Beni ileride bu fedakarlığımın kıymeti bilinmez diye bu fikirden ve kanaatten çevirmek isteyenler olmuştur. Fakat umumi muvaffakiyetin nihayetine kadar, yani büyük zafere ulaşmamızdan sonraya kadar dümenin benim elimde olacağını, geminin başı batıda ise de kıçının da şarklı olduğunu, geminin başını çevirenin kıçı olduğunu düşünürdüm." Mustafa Kemal arkadaşları ve karşısındakiler sayfa 88, yakın tarihimiz İstanbul 1964. 1923 yılında da Karabekir ve arkadaşları Fevzi Çakmak aracılığı ile şu teklifte bulunacaklardır: "İşin başından beri hep beraberiz. Zaferi beraber kazandık. Bu devleti beraber kuruyoruz. Hepimiz aynı derecede söz sahibi olmalıyız. Yeni devletin başına daima birinci derecede yürütücü biz olacağız." İsmet İnönü Hatıralar 2. sayfa 171-173. Asım Gündüz'ün açıklamasını da hatırlayınız. İsmet İnönü'nün anlattıklarından bu görüşte bulunanların şu kimseler olduğu anlaşılıyor: Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bede, Rauf Orbay. İnönü sonradan Fevzi Paşa Atatürk etrafındaki hava içinde kaldı ve başkaca bir aykırı tavır göstermedi diyor. Ve şöyle devam ediyor: "Devlet düzeninde yapılacak işlere kimlerin nasıl karar vereceği açıkça bellidir. Devletin bunun için teşkilatı vardır. Devlet başkanlığı müessesesi var, hükümet var, meclis var, parti var. Fakat bir fikri yürütmek için bir kısım arkadaşlar dışarıda birleşecekler, çoklukla bir karara varacaklar ve bunu yürütecekler." Adı geçen eser 2. sayfa 173. Kısacası bütün kurum ve kuruluşların üstünde bir vesayet kurulu bulunacak. Davul Mustafa Kemal'in ve yöneticilerin boynunda olacak, Tokmak Karabekir ve arkadaşlarının. Bu istekleri gerçekleşmeyince parti kurup muhalefete geçerler. Paşa'nın yaklaşımı böyle ama Kurtuluş Savaşı'nı ben planladım diyor. Dipnot. Karabekir'in Kurtuluş Savaşı ile ilgili kitapların yanlış olduğunu iddia etmesi üzerine Profesör Doktor Enver Ziya Karal'ın verdiği yazılı cevap için Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 166-168. Karabekir İstiklal Harbimiz adlı kitabında Sakarya Savaşı hakkında da bazı iddialar ileri sürmektedir. Cevabı daha önce verilmiş olanları geçerek kalanları aktarıyorum. Sakarya Muharebesi'nin son günü Mustafa Kemal Paşa muharebeyi kaybettiğine hükmederek ricat emri vermiş ise de Fevzi Paşa bunu sabahki vaziyeti gördükten sonra kumandanlara tebliğini münasip görmüş. Halbuki sabahleyin düşmanın ricatı görülünce zaferin bizde kalması bu surette temin olunmuş. Sayfa 934 ikinci dipnot. Kolordu komutanlığı yapmış bir asker nasıl böyle amatörce şeyler yazar? Sakarya Savaşı'nın aşamaları hakkında kabataslak bilgi edinmiş, tarafların durumunu az çok öğrenmiş bir başı bozuk bile Türk ve Yunan belgelerini incelememiş dahi olsa bu satırları yazmaz. Türk ordusunun taarruz ettiği bir sırada ve Yunan ordusu parça parça geriye çekilirken başkomutan neden ricat geri çekilme emri versin? En ufak bir sebep bile yok. Basit birkaç gerçeği hatırlatayım. Yunan ordusu 2 Eylül 1921'de Çaldağ'ın tamamını ele geçirir. Savaşın en kritik aşamasına girilir. Dipnot. General Strategos raporunda 2 Eylül'de Türklerin çekileceklerini sandıklarını fakat tekrar tutunduklarını ve bunun sebebini anlayamadıklarını yazmaktadır. Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 224. Yunan Başkomutanı General Papoulas'ın 4 Eylül günlü raporu TİH 2, 5, 2. kitap sayfa 489-492. Cephe komutanlığı bazı birlikleri hızla Çaldağ'ın doğusundaki Haymana'ya kaydırarak oradaki cepheyi güçlendirir ve 3 Eylül için şu emri verir. Ordu bulunduğu mevzileri inatla savunacaktır. 35 sayılı cephe emri TİH 2'ye 5, 2. kitap sayfa 160. Türk ordusu yeni mevzini inatla savunur ve Yunan ordusunu Haymana batısında durdurur. Dipnot, Başkomutan Mustafa Kemal'in aldığı önlemler için TİH 2'ye 5, 2. kitap sayfa 161-162. O gün Yunan 2. Kolordu Kurmay Başkanı Albay Gavalias, Başkomutan Papoulas'a şu ilginç yazıyı yazar. Daha düşmanın 1. müdafaa hattının zapt edilmesinden evvel Yunan ordusu mevcut kuvvetinin 3'te 1'ini kaybetti. Eğer 2. ve hatta 3. bir müdafaa hattının zapt edilmesine teşebbüs edilirse ordunun kalan kısmı da zayi edilecek, yitirilecek. Ve işin sonunda başkomutan yalnız başına Ankara'ya girecektir. Prince Andreu, felakete doğru sayfa 130-131. 4 Eylül, Papoulas hükümete başvurarak ordunun durumunu aktarır ve geri çekilmek için emir bekler. Türk ordusu ise taarruz hazırlıklarına başlar. Dipnot, Yunan Genelkurmay Başkanı Dusmanis şöyle yazıyor. Anladım ki ordumuz çok zor bir durumdaydı. Paniğe uğramış kurmayların kaçmaktan başka herhangi bir karar vermeye iktidarları yoktu. Küçük Asya Harbi'nin iç yüzü sayfa 152-156. 7 Eylül, Yunan ordusu bazı birliklerini doğuya doğru çekmeye başlar. Dipnot, General Harrington'ın 7 Eylül raporu. Bugün aldığım bilgilerden Yunanlıların çekilmekte oldukları ve onları kovalamak için Türklerin hummalı hazırlık yaptıkları kesinlikle görülüyor. Türk başarısı burada hemen yankı yaratabileceğinden her türlü ihtiyat tedbirini aldırıyorum. Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 228. İngiliz Genelkurmayı'nın Yunan yenilgisinin sebepleri sayfa 231-232 ve Türk ordusunun durumu hakkındaki raporundan. Mustafa Kemal'in prestijinin büyük ölçüde yükseldiğine şüphe yoktur. Mustafa Kemal öyle kuvvetli bir askeri durumdadır ki barış müzakerelerinin başlaması halinde siyasi isteklerini yumuşatmasına hiçbir sebep yoktur. İnisiyatif kesinlikle Türklere geçmiştir sayfa 232-234. 10 Eylül, Türk taarruzu başlar, Yunan ordusu piyade ve süvari birlikleriyle kuzeyden ve güneyden zorlanır. 11 Eylül, Papoulas geri çekilme emrini verir. 12-13 Eylül gecesi Yunan ordusu bütünüyle Sakarya doğusuna çekilir. 13 Eylül, Sakarya Meydan Savaşı sona erer. Yunan askeri tarihi sayfa 553-592, TİH 2'ye 5, 2. kitap sayfa 159-269. Geri çekilme emrini bu gelişimin neresine sığdırabilirsiniz? Durum böyleyken son günün gecesi zafere bir adım kala başkomutan neden geri çekilme emri versin? Dedikodudan, tezvirden ve masaldan ne kadar hoşlanıyoruz. Sanırım Türk siyasi hayatını çürüten de bu gibi zaaflarımız. Karabekir büyük taarruz içinde şöyle yazıyor. 26 Ağustos'ta başlayan Garp Cephesi taarruzu ve kazanılan parlak muvaffakiyetlerin haberlerini Trabzon'da büyük neşe içinde aldım. İstiklal Harbi'nin sayfa 1091-1096. Ama her sorunu çözen bu zaferi bütünüyle övmek elinden gelmiyor ve küçültmek için aralara şu iddiaları sıkıştırıyor. Ordumuzun taarruza geçtiği 26 Ağustos'ta Yunan ordusu başkumandanı Hacı Anesti'nin ordusunun başında bulunmayıp Atina'da ordunun çekilmesi ve Anadolu'yu tahliye boşaltılması işleriyle meşgul olması Yunanların bitkinliğini ve gafletini gösterir. Adı geçen eser sayfa 1091. Dipnot, Karabekir bir başka yerde de böyle dediğini unutup Hacı Anesli'nin İzmir'de olduğunu yazıyor. İstiklal Harbimiz sayfa 1057 ikinci dipnot. A. Hacı Anesli 26 Ağustos'ta Atina'da değil İzmir'de ordusunun başındadır. Görevden alınana kadar da ordunun başında kalacaktır. Ordu 2. Kurmay Başkanı Albay Passari, Küçük Asya ordusunun çözülmesi ve esareti 1. cilt sayfa 69 ve devamı. Spiridonos Harp ve Hürriyetler sayfa 240. Strategos Yunanistan Küçük Asya'da sayfa 174. Dusmanis Küçük Asya Harbi'nin iç yüzü sayfa 260. Yoksa niye kurşuna dizilecekti? Dipnot. Başkomutan Hacı Anesli hükümet tarafından Atina'ya çağrılmıştı. Fakat 19 Ağustos'ta Türklerin Ortanca'ya taarruzu başkomutanı İzmir'de alakoydu. Çünkü orada hasıl olan durumun yeniden tanzim edilmesi ve düşmanın sonraki niyetlerinin neden ibaret olduğunu anlaması için mevcudiyeti şarttı. Strategos Yunanistan Küçük Asya'da 2. sayfa 177, ayrıca Passari Küçük Asya ordusunun çözülmesi ve esareti 1. cilt sayfa 51 ve devamı. B. Hacı Anesli'nin planı Anadolu'nun boşaltılması değil, tam tersine Anadolu'da tutunabilmek için cephenin daraltılmasıdır. Yunan askeri tarih sayfa 719. Sonra vazgeçecektir. Passari Küçük Asya ordusunun çözülmesi ve esareti 1. sayfa 46-47. Batı cephesi hakkındaki bilgisi bu kadar olan Karabekir ayrıca şöyle de diyor. Yunan ordusu her türlü taarruz kabiliyeti tükenmiş, siyasi çekişmelerle müdafaa kudretini bile zayi etmiş bir orduydu. Adı geçen eser sayfa 1057. A. Yunan ordusunun Sakarya Savaşı'ndan sonra taarruz kabiliyetinin kalmadığı doğrudur. Yunan askeri tarihi sayfa 703. B. Ama siyasi çekişmeler yüzünden müdafaa kudretini bile kaybettiği doğru değildir. Yenilgiye bahane arayan bazı Yunan yazarları siyasi çekişmeleri abartarak yenilgi sebeplerinden biri olarak sayarlar. Ama onlar bile başlıca sebep olarak göstermezler. Mesela Spiridonos, adı geçen eser sayfa 230. Hemen hepsi Hacı Anesli'nin birçok hususu düzelttiğini, orduya çeki düzen verdiğini, orduyu ve tahkimatı çok iyi bulduğunu belirtmektedir. Passari, adı geçen eser 1. sayfa 43. Spiridonos, adı geçen eser sayfa 220-21. Strategos, adı geçen eser sayfa 152-53. Kanallopoulos, adı geçen eser 1. sayfa 28. Dipnot. Bazı yazarlar gibi Profesör Yeşke de Hacı Anesli'nin büyük taarruz başlamadan önce İstanbul üstüne yürümek hevesiyle Anadolu'dan iki tümen çektiğini ileri sürüyor. KS ilgili İngiliz belgeleri sayfa 94. Doğru değildir. Trakya'ya 3 alay ve 1 tabur, başka deyişle bir tümen eşdeğerinde bir kuvvet geçirilmiştir. Yunan askeri tarihi sayfa 679. İngiltere'nin Atina Ateşe Militeri Albay Nairn, 1922 yılında Yunan ordusu hakkında iki rapor hazırlamıştır. 24 Nisan 1922 günlü raporda şu bilgiler yer alıyor. Anadolu'daki Yunan ordusunun morali yüksektir. Sakarya çekilmesinden sonra moral epeyce düşmüştü ama sonraki sıkı çalışmalarla moral yeniden yükseltilmiştir. Bilal Neşimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 439. Albay Nairn bir aylık bir incelemeden sonra 13 Temmuz 1922'de ikinci bir rapor daha verir. Özet olarak aktarıyorum. Elbiseler, çizmeler 1919 ve 1920 yıllarına bakarak çok daha iyi. Askerler iyi besleniyorlar, tayınları yeterli. Haftada 3 veya 4 defa et yemeği veriliyor. Bütün askerlerin örtüleri, barınakları var. Her zamankinden daha iyi talim görmüşler. İstihkamlar çok iyi ıslah edilmiş. Organize eğlenceler düzenleniyor. Cephedeki Yunan askerlerinin morali her zamankinden daha iyi. Askeri ve manevi bakımdan Türklere üstünler. Türk hücumlarını pek aktif bir savunma ile karşılayacaklar. Başarı kazanacaklarına tam güvenleri var. Adı geçen eser sayfa 447. Ayrıca M.L. Smith Anadolu üzerindeki göz sayfa 300 ve devamı. Atina'daki İngiliz elçisi Lindley bu rapora şu notu eklemiştir. Yunan ordusu hiçbir zaman bu kadar sıhhatli ve bu kadar müessir, yani etkili olmamıştır. Bilal Neşimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 448. Dipnot. Yunan cephesini dolaşan Christian Science Monitor gazetesinin ABD'li muhabiri Dr. Gibbons şunları yazmaktadır. Yunanlıların askeri durumu pek parlak görünüyor. Kuvvetli bir cephe tutuyorlar. Ulaştırma atları fevkalade. Moral umulanın çok üstünde. 30 Mayıs 1922 Sakarya'dan İzmir'e sayfa 441. Karabekir gerçeklere aykırı iddialar ileri sürmekle kalmıyor. Türk taarruz planını da herkesin düşünebileceği alelade bir plan olarak göstermeye çabalıyor. Doğu cephesinde kurmaylık kursu gören subaylar aynı planı hemen yapıvermişler. İstiklal Harbimiz sayfa 1057. Türk Genelkurmayı'nın SALT planı adını verdiği ilk taarruz planı Ekim 1921 ile Temmuz 1922 yılında cephe karargahı Genelkurmay ve Başkomutanlık tarafından aşama aşama geliştirilmiş, üzerinde çok tartışılmış, uygulanması zor, riski çok ama kesin sonuca yönelik bütün usta işi eserler gibi sade bir plandır. Dipnot: planın oluşturulması ve ayrıntıları için TİH 2-6 1. kitap sayfa 49-65, 101-113-199-234-311. Harita okumasını ve Yunan birliklerinin yerleşimini bilen bir stajyer kurmay subay da bu çözümü bulabilir. Ama Karabekir'in sözünü etmediği bir husus var. Bu planın başarılı sonuç vermesi düşmanın karşı hareketini önleyecek önlemlerin alınmasına ve taarruzun stratejik ve taktik bir baskın tarzında yapılmasına bağlıdır. Aksi takdirde bir Yunan yan taarruzu karşısında ordunun elden çıkması işten bile değildir. Nitekim 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa gibi Karabekir'de yetiştirmiş olan ünlü bir strateji hocası bile bu planı çok tehlikeli ve uygulanamaz bulacak, 20 Ağustos'a kadar şiddetle karşı çıkacaktır. Dipnot: C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 794, İsmet İnönü Hatıralar 1. sayfa 279-285, TİH 2-6 1. kitap sayfa 55-67, 201-205-233-234, Fahrettin Altay 10 Yıl Savaş sayfa 329, Fahri Belen Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 419-423, Asım Gündüz HTM 197-48, BTT'de Kurtuluş Savaşı özel sayısı sayfa 81-87. Çünkü baskını gerçekleştirebilmek için 3 piyade ve 1 süvari kol ordusunun yaklaşık 100 bin kişi, binlerce at, araba, yüzlerce top ve benzeri düşmana hiç sezdirilmeden kuzeyden güneye, doğudan batıya kaydırılması gerekmektedir. Bunun ne kadar riskli ve zor bir iş olduğunu Karabekir bilmez mi? Ama bundan hiç söz etmiyor. Büyük taarruz işte bu riskli ve zor işin başarılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Dipnot: düşmanı ve dünya kamuoyunu uyandırmamak ve yanıltmak için birçok önlem alınmıştır. Yunan askeri tarihinde belirttiği ikisini aktarayım. Güneye kaydırılan Türk kol ordularının telsizleri eski yerlerinden normal yayınlarını yaparak Yunan liderliğini yanıltıyorlardı. Türkler 24 Ağustos'a kadar 28 kere Yunan cephesini yanıltıcı hücumlar yaptılar. Yunan askeri tarihi sayfa 711-721. Asıl taarruz bölgesi Akarçay Çiğiltepe 40 kilometre ile yarma kesimi de Kalecik Sivrisi Tınaztepe 13 kilometre Yunanlarca bir yıldan beri berkitiliyordu. Dipnot: TİH 2-6 2. kitap sayfa 17-18. Lord Kinross şöyle yazıyor: burası çok iyi tahkim edilmiş bir mevziydi. Öyle ki İngiliz mühendisleri zapt edilebileceğine inanmıyor ve burayı bir çeşit Verdun olarak görüyorlardı. Atatürk sayfa 475. Yunan ordusu Türk ordusundan 22.922 insan, 1114 hafif makineli tüfek, 441 ağır makineli tüfek, 127 top, 40 uçak, 3838 kamyon, 1743 oto ve ambulans daha üstündür. TİH 2-6 2. kitap sayfa 16. Türk ordusunun ancak yarısı asker kılığındadır. C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 786. Ve İsmet Paşa 16 Ağustos'ta bile Ankara'dan çarık isteyecektir. TİH 2-6 2. kitap sayfa 24. Böylesine donatımsız bir ordunun daha fazla insanın silahı ve aracı olan savunmadaki bir orduyu neredeyse bütünüyle imha etmesi örneği pek az görülmüş bir olaydır. Bu başarılı ve gizli kaydırma gerçekleştirilerek asıl taarruz bölgesinde 3, yarma kesiminde 6 misli kuvvet toplanması başarılacaktır. Dipnot: C. Erikan, Komutan Atatürk sayfa 795. Bu sayede Yunanların bir yıldan beri berkittikleri ve şiddetle korumaya çalıştıkları bu savunma hatları 1,5 günde yarılır ve Yunan ordusu 4'e bölünür. Türklerin Afyon güneyinden taarruz edebileceğini ihtimallerden biri olarak Yunanlar da düşünmüş ve gerekli savunma planını hazırlamışlardır. Dipnot: Passari bu konudaki değerlendirmeleri ve her ihtimale göre hazırlanmış olan bütün savunma planlarının ayrıntılarını açıklamaktadır. Küçük Asya ordusunun çözülmesi ve esareti 1. sayfa 20-42. Spiridonos, Harp ve Hürriyetler sayfa 212. Bu plan ordu kurmaylarına ve komutanlarına büyük güven veriyordu. Yunan askeri tarihi sayfa 699. Demek ki Türk taarruzunun yerini kestirmek marifet değil. Önemli olan bu tehlikeli planın sorumluluğunu üstlenmek ve uygulamaktır. Mustafa Kemal tarihe ve millete karşı sorumluluğu üzerine almış, Batı cephesi ve ordu karargahları da aksaksız uygulamışlardır. Oysa Karabekir Yunan ordusunun başkomutansız ve bitik olduğunu, Yunanlıların zaten Anadolu'yu boşaltmaya hazırlandıklarını, siyasi çekişmeler yüzünden savunma kudretini bile kaybetmiş durumda bulunduğunu, taarruz planının da öyle olağanüstü bir yanı olmadığını iddia ediyordu. Ama hiçbiri doğru çıkmadı. Türlü türlü evirip çevirmeler, saptırıp çarpıtmalar, övünmeler, bando mızıka eşliğinde anlatılan masallarıyla Karabekir demek istiyor ki, en büyük benim, benden başka büyük yok. Bunu iddia etmek zor değil, herkes söyleyebilir. Zor olan bunu tarihe kabul ettirebilmektir. 3.3 Bir Karabekir Masalı. Karabekir'in son bir iddiası daha var. Bu iddia çağı hiç incelememiş magazin tarihçileriyle Mustafa Kemal muhalifleri tarafından ısıtılıp sofraya getirilmektedir. Birçok yerde az çok değiştirilerek yayımlandı. Ben son olarak 12-18 Mart 1995 tarihli Nokta Dergisi'nde yayımlanmış olan versiyonunu ele alacağım. Bülent İşmen imzası ile 24-27. Sayfalarda yayımlanan yazının başlığı şöyle: Kurtuluş Savaşı yıllarının gizlenen din tartışmaları ve kan kırmızı bir alt başlık, Müslüman mı kalalım, Hristiyan mı olalım? Yazı başlığından başlamak üzere birçok çelişki ve yanlışla dolu. Yazar iddiayı aktarmadan önce kaynağını açıklamadığı bir takım bilgileri birbirlerine karıştırarak kronoloji yanlışları ve eklentiler yaparak sıralıyor. İç içe geçmiş birkaç yanlışına değineyim, gerisini kestirebilirsiniz. Mustafa Kemal'in Sovyetlerle ilişki kurmaya çalıştığını ve Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kongresi'ne heyet gönderdiğini yazdıktan sonra şöyle diyor: Oysa tam o dönemde Mustafa Kemal'in bir başka önemli çabası daha vardı ve bu çok gizli yürütülüyordu. Hayalindeki genç Türkiye Cumhuriyeti'ne dünyada saygın bir yer arayan Mustafa Kemal'in kafasında yeni bir İslam birliği kurmak vardı. Mustafa Kemal'in planı bir taraftan halifeliğin kaldırılmasının doğurduğu memnuniyetsizliği kademe kademe gidermeye çalışmak ve diğer taraftan kendi siyasi durumunu garanti altına almayı öngörüyordu. Yazar tam o sırada diyor ama Doğu Halkları Kongresi 1920 Eylül'ünde toplanmıştı. Halifelik ise 1924 Mart'ında kaldırılmıştır. Arada 3,5 yıl var. Halifeliğin kaldırılmasından sonra bir İslam birliği kurmak gibi bir girişim ise hiç söz konusu olmamıştır. Mustafa Kemal'in bu yolla kendi siyasi durumunu garantiye almayı öngördüğü iddiası ise genç yazarın entelce bir fantezisi. Yazar masalını şöyle sürdürüyor: İktisat vekili Yusuf Kemal Tengirşenk başkanlığında ve Maarif vekili Doktor Rıza Nur, Azerbaycan'daki Kemalist temsilci Memduh Şevket, askeri danışman, doğrusu ateşe militer, Saffet Bey ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Bey'den, doğrusu paşa, oluşan bir Türk heyeti İran, Sovyet Rusya, Azerbaycan, Kuzey Kafkasya, Dağıstan, Hive, Buhara, Türkistan Cumhuriyeti ve Türkiye arasında bir İslam Devletleri ittifakı oluşturmak amacıyla dolaşıyordu. İşmen bu hayali kurulu Sovyet Rusya ve Azerbaycan hariç hiçbirinin hiçbir zaman gitmediği yerlerde dolaştırıyor ve şöyle devam ediyor: Oysa tam o dönemde İslamiyet için ortaya atılan değişik fikirler de vardı. Avrupa'da yer almak, yeni dünyanın bir ferdi olmak isteyenler Avrupalı gibi muamele görmek için Müslümanlıktan ayrılarak Hristiyanlığa geçmeyi zorunlu görüyordu. Az sonra bunların kim olduğunu açıklayacak. Mustafa Kemal ise bu tür tartışmalarda genellikle sessiz kalıyordu. Demek ki sessiz kalmadığı tartışmalar da var ama yazar nedense onları açıklamıyor.